Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Efendim bugün Lozan'la konuşacağız. Tarihe geçmiş adıyla Lozan Barış Anlaşması. Biraz bundan bahsedeceğiz. Nedir? Bizim tarihimizdeki yeri nedir? Bir taraftan da tabii güncel tarihte Lozan Barış Anlaşması 2023 tarihi itibariyle değişen ve farklılaşan Türkiye'nin başlangıç noktası olarak görülüyor. Biraz da onu konuşalım ama tabii ki gereğinden ve başlangıç noktasından başlayarak.
Şimdi Lozan Anlaşması nedir? Herkes Lozan Anlaşması'nı bilir, söyler ama Lozan Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalardan bir tanesidir. Birinci Dünya Savaşı 1914-18 yılları arasında Avrupa devletlerinin, tabii Avrupa devleti dışında da girenler var ama esas itibariyle Avrupa'da cereyan eden bir savaş. Yani Avrupa devletleri arasında cereyan eden bir savaş. Afrika'da, Orta Doğu'da var elbette cepheler. Bu bir tarafta Almanya, Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan var. Karşı tarafta İngiltere, Fransa, Rusya ve onun müttefiki olan küçük devletler bulunuyor. Şimdi bu savaş malum herkesin bildiği gibi Osmanlı Devleti'nin ve Alman yani müttefiklerin ittifak devletlerinin mağlubiyetiyle neticelendi. Bu öyle bir mağlubiyetti ki dünya tarihinde bir benzeri olmayan neticeler doğurdu. Hem Almanya ve Avusturya için hem Osmanlı Devleti için ve diğer devletler için. Bir kere Birinci Dünya Savaşı dünyanın düzenini değiştirdi. Sosyal hayatı değiştirdi, siyasi hayatı değiştirdi, ekonomiyi çok şeyi değiştirdi. En çok fatura ödeyenlerden bir tanesi Türkler ve Osmanlı İmparatorluğu oldu. 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en büyük 6 devletinden birisiydi. Yani süper güçlerden biriydi.
Güç olarak mı, metrekare olarak mı bahsediyorsun?
Hem büyüklük olarak hem ekonomik hacim olarak, ordusu olarak yani bütün hepsini, nüfus olarak bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman dünya en ehemmiyetlisi de dünya tarihinde oynadığı rol itibariyle.
Peki o zaman bir parantez açacağım kısacık bir cevapla. Birinci Dünya Savaşı olmasaydı bu gücünü devam ettirebilir miydi Osmanlı İmparatorluğu?
Tarihte fütürizme yer yok ama ister istemez her tarihçinin sebep ve neticeleri değerlendirerek bir kanaatte bulunması geleceğe ait beklenir. Hı hı. Şunu söyleyebiliriz. 1918'de eğer Osmanlı Devleti bu harpten yenik çıkmasaydı veya 1914'te bu harbe girmeseydi Osmanlı İmparatorluğu yine o haliyle kalmazdı. Nasıl ki İngiltere İmparatorluğu zaman içinde tasfiye edildiyse 1945'te Osmanlı Devleti de çok daha acısız, çok daha normal bir tasfiyeye uğrardı.
Sosyal olarak da bu kadar...
Şu anda yaşadığımız aklınıza ne gelirse bütün travmatik hadiseler, siyasi, ekonomik, sosyal, dini ne geliyorsa aklınıza bunların hepsi Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Cihan Harbi'nde yenilmesi ve onun arkasından gelen hadiselerle bağlantılıdır. Eğer Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girmese veya yenilmeseydi Osmanlı Devleti olarak devam ederdi. Ama bir büyük imparatorluk olarak değil belki. Mesela ne olurdu? Suriye, Irak, Mısır yine ayrılırdı belki. Ama İngiltere'nin Commonwealth'ı gibi ayrılırdı. Daha barışçı bir şekilde ayrılırdı. Acı veren göçler olmazdı. Toprak kayıpları olmazdı. Efendim oradaki Osmanlı Devleti'nden gelen bir takım müesseseler devam ederdi.
Bölgede şimdi bu sıkıntıları
çekmezdi. Onda şüphe yok. Bunu bütün dünya tarihçileri, analizciler söylemektedirler.
Evet. Peki tekrar gelelim Lozan'a, daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'na. Hakikaten Birinci Dünya Savaşı'nın en ağır bedelini Osmanlı İmparatorluğu ödedi. Bir taraftan kilometre karelerce alan kaybetti ki burada ciddi anlamda Türk Müslüman nüfus vardı.
Ve ekonomik değeri olan topraklardı.
Kaybetti. Mısır'ı düşünürseniz.
Musul petrol havzası, hı-hı, Filistin gibi hem stratejik hem zengin topraklar, Hicaz gibi prestij toprakları bu savaş sebebiyle elden çıktı.
Bir taraftan da tabii Avrupa ile bağımız olabilecek Balkanları kaybettik. Oradaki ciddi...
Rumeli'deki geniş topraklar, evet. Her ne kadar Birinci Cihan Harbi öncesinde de kaybedildiyse de bir kısmı, yani Rumeli'den Türklerin çekilmesi, büyük ölçüde çekilmesi Birinci Cihan Harbi sebebiyle olmuştur.
Diğer taraftan siyasi olarak da Osmanlı İmparatorluğu ciddi bir kargaşanın içine girdi. Evet. Tam da Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği noktada aslında biz zaten bedelini ödemişken savaşı kaybederek, diğer taraftan siyasi olarak da ciddi bedeller ödedik ve şu anda bir yol ayrımı var geriye dönüp baktığımızda. Acaba biz gerçekten bir kayıp içinde miydik? Yani daha doğrusu masaya oturana kadar mı kaybetmiştik? etmiştik? Yoksa masada bu kayıplar daha da arttı ve yapılması gerekenler yapılmadı mı? Şimdi geriye baktığımızda bunu görebiliyoruz ama bir parantez açarak ifade edelim. Biz sosyal olayları şimdi oturduğumuz rahat koltuklarımızdan kolay değerlendiriyoruz ama o zamanki sosyal, siyasi, ekonomik durumu göz ardı ederek yapıyoruz bunu.
Evet.
Bu bakış açısını bizim için biraz kuvvetlendirir misiniz?
Şimdi efendim bu Lozan çok münakaşalı bir mevzu. Çok da ehemmiyetli bir mevzu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ne Cumhuriyet'in ilanı, ne Atatürk'ün Samsun'u, bunların hiçbir tanesi Lozan'ın ifade ettiği ehemmiyeti ifade etmiyor. Lozan bir kere bu devletin kuruluş vesikasıdır. Devletlerin kuruluş vesikaları mukaddes vesika olarak görülür. İşte Amerika'nın beyannamesi gibi, belki İngiltere'nin Magna Carta'sı gibi. Yalnız Lozan'a müspet veya menfi bakanların, yani Lozan'ı bir zafer olarak görenlerin de, hezimet olarak görenlerin de gözden kaçırdığı çok hususlar vardır. Bir kere Lozan Anlaşması imzalanması icap eden bir anlaşmaydı. Osmanlı Devleti 1918'de yenildi. Almanya, Avusturya ve Bulgaristan itiraf devletleriyle anlaşmalar yaparak savaştan çekildiler. Yani savaşın faturasını ödediler. Ağır mı? Evet. En az Osmanlı Devleti kadar ağır faturaları Almanlar da ödedi. Düşünün, Almanya büyük topraklarını kaybetti. Almanların meskun olduğu toprakları kaybetti. Avusturya Macaristan büyük bir imparatorluktu. Osmanlı Devleti gibi o kadar geniş olmasa bile bütün topraklarını kaybetti. Her ikisinde de tarihin en eski monarşileri olan Hohenzollernler ve Habsburglar tahtını kaybettiler. Aklı hayale gelmeyecek bir şey. Avrupa'nın en eski hanedanı Habsburglar tahtını kaybetti. Bulgaristan zaten küçük bir devletti ama çok ağır bir fatura ödedi bu savaştan sonra.
Çok farklı bir rejime de geçti diğer tarafta.
Otoriter bir rejime geçti ve bu onun komünist bloğu düşüşünü kolaylaştırdı. Her ne kadar krallık devam etse bile otoriter bir sistem orada güçlendi. Şimdi gelelim Osmanlı İmparatorluğu'na. Yani aslında görünüşte bakarsanız Osmanlı Devleti'nin ödediği faturanın da Almanya'nın, Avusturya'nın ve Bulgaristan'ın ödediğinden çok farkı yok. Bu bakımdan Lozan anlatıldığı kadar da korkunç bir muahede gibi gözükmüyor. Çünkü benzerlerini onlar da imzaladılar. Ve hatta öyle ki onların imzaladıkları bu anlaşmalar, Versay Anlaşması mesela, İkinci Dünya Savaşı'nı doğurdu. O kadar adaletsiz bir anlaşmaydı ki, yani Almanya'yı, Alman milletini bitirmeyi hedeflemiş bir anlaşma. İnsafsız bir anlaşmaydı.
Ve tabii fırsat bulunmuşken, rüzgar eserken.
Vura balıya, veil mağlube eski tabirle, bu normal bir şey. Osmanlı İmparatorluğu'da savaş bitti. İmparatorluğu'nun bu savaşı biliyorsunuz enteresan bir savaş. 1908'de ananevi Osmanlı rejimi çökmüştür. Sultan Abdülhamit ertesi sene tahttan indirilmiş ve yerine İttihat ve Terakki'nin totaliter bir rejimi kurulmuştur. Baskıcı, müstebit bir parti rejimi. O zamana kadar padişahlar tarafından yarı müstebit, yarı ananelere ve mevcut müesseselere göre öyle veya böyle idare edilen bir devlet, bir grup komitacının diktatoryasına dönüşmüştür. Ve bu komitacılar Trablus ve Balkan harpleriyle Osmanlı Devleti'nin hatırı sayılır topraklarını kaybetmişler ve memleketi Almanya'nın yanında savaşa sürüklemişlerdi. Bu zaten bir hataydı. Savaşa sürüklenmek Almanya'nın da bir hataydı. İngiltere'ye karşı. Çünkü İngiltere denizlere hakimdi. Bugün havaya hakim, uzaya hakim olmak gibi bir şeydi bu. Büyük bir kabahatti. Sultan Hamit zaten sürgünde bulunduğu sarayda İngiltere'ye karşı savaşa girmek büyük bir aptallıktır. Yani bu baştan kaybedilecek bir savaştır. Hele bizim için. Biz Almanya kadar güçlü de değiliz. Sanayimiz yok. Paramız onlar kadar çok değil ve korumak mecburiyetinde olduğumuz topraklar daha geniş. Yemen sizin elinizde düşünün. Mısır, Sudan, Trablus bir kısmı sizin elinizde. Bundan bahsediyorum. 1918 harp yenildiği zaman İttihatçılar harbi kaybetmeleri onların istikbalini de tehlikeye düşürdüğü için memleketi terk ettiler. İttihat ve Terakki hükümeti düştü. Tahta Sultan Vahidettin geçti. Sultan Vahidettin'in tahta geçtiği memleket bir enkaz. Yani bir enkazın üzerinde tahta geçti. Ve Sultan Vahidettin düşmanlarla, yani müttefik devletlerle, itilaf devletleriyle iyi geçinerek avantajlı bir sulh imzalamak, Almanya, Avusturya'nın düştüğü felakete düşmemek istiyordu. Ve yarın bir gün onlar birbirine tekrar düşerse bazı şeyleri telafi ederiz diyordu. Ve bunları daha önce konuşmuştuk. Müsait bir barış ortamı hasıl etmek için Anadolu'ya Mustafa Kemal'i gönderdi. Anadolu'daki mukavemet hareketlerini örgütlemek istedi. Fakat bu arada Anadolu ve bu arada işte Sevr Anlaşması gündeme geldi. Diğerleriyle yapılan anlaşmanın bir benzeri Paris'te, Sevr'de paraf edildi. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin bir kere en mühimi bu haliyle devamına müsaade ediyordu. Şimdi Osmanlı'yı çok sevenler için bu aslında müsbet bir hükümdür.
En azından durumu koruyabiliyoruz.
Evet, yani halifesiyle, padişahıyla, şeriatıyla, Arap alfabesiyle, medreseleriyle, tekkeleriyle Osmanlı Devleti aynen devam ediyor. Sınırlarda zaten harpte kaybettiğiniz topraklar Lozan'da da zaten gitti. Burada da gidiyor. Bunun dışında Lozan'dan farklı olarak İzmir gibi, Doğu Trakya gibi yerler işgal altındadır. İtalyan ve Fransız işgalleri vardır. Bunlar 5 sene sürecek. 5 sene sonra plebisit yapılacak burada.
Oylama.
Oylama. Yani. Doğu Anadolu'da bir Kürdistan ve Ermenistan otonom bölgesi öngörülüyor. Bunlar Sevr Anlaşması'nın menfi maddeleridir. Hı hı. Ordu dağıtılıyor. Küçük bir ordu kuruluyor. Bu aslında bence müsbet bir maddedir. Çünkü milli savunma harcamaları bir devleti en büyük harcamalarıdır. Almanya'nın ve Japonya'nın harpten sonra derhal toparlanmasını ordularının dağıtılmasına bağlayan tarihçiler ve siyaset analizcileri çok fazladır.
Birikimlerini var olan parasına evet. Ekonomiye
evet, harcaması bekleniyor. Bunun dışında Sevr Anlaşması'nın hükümleriyle Lozan Anlaşması'nın hükümleri arasında çok fazla fark yoktur bu anlattıklarım dışında.
Yani işgal ama topraklar direkt açısından bakıldığında doğuda ciddi bir toprak kaybı
işte,
var.
Eğer Ermenistan ve Kürdistan kurulursa ki tarih bunun kurulmayacağını da Sevr Anlaşması'nda gösteriyordu. Çünkü Kürdistan ve Ermenistan projesi Avrupalıların Osmanlı Devleti'nin hizaya getirmek için kullandıkları bir projeydi. Bu proje gerçekleştikten sonra Ermeniler ve Kürtler el selinip atılan mendiller gibi oldular Avrupalılar için. Yani muhtemelen belki de Ermenistan ve Kürdistan kurulur muydu, kurulmaz mıydı? Onu konjonktür ama işgal mıntıkaları ve kaybedilen topraklar.
Şimdi harita gözümün önüne geliyor. Evet. Hani bütün tarih kitaplarında olan haritaya ama bakıyorum.
Ama şöyle o harita evet fakat Sevr Anlaşması ile bir geçiş devresi öngörülmüş. Bu geçiş devresinin işgal orduları buradan çekilecekler. Belli mıntıkalarda Doğu Trakya ve İzmir'de plebisit yapılacaktı. Yani buranın halkı Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak. Yunanistan'a mı?
Doğu Trakya dediğimiz kısım da şimdi aslında Yunanistan'da.
Bugünkü Edirne. Özür dilerim. Tabii Doğu Trakya bizde kalan kısım. Edirne, Kırklareli evet. Bu kısım. Batı. Yani halkının kahir ekseriyeti Rum olan bir mıntıka burası. Türk çok az. İzmir'de o zaman için söylüyorum. Hı-hı. 1919 Sevr Anlaşması'nın paraf edildiği tarihi söylüyorum. Ve İzmir %73'ü Rum olan bir şehirden bahsediyoruz.
Dolayısıyla
yani,
burada bir
bu bakımdan Lozan bir avantajdır. Yani hı-hı. İzmir'in ve Doğu Trakya'nın bize verilmesi bir avantaj olmuştur. Şimdi Sevr Anlaşması paraf edildi fakat imzalanmadı. Çünkü Osmanlı hükümeti bunu kabul etmedi. Çünkü Sevr Anlaşması'nın doğudaki Ermenistan ve Kürdistan projeleri ve kaybedilen toprakların ağır menfi imajı hükümeti bunu imzalamaktan alıkoydu. Sevr Anlaşması zaten ölü bir metin olarak doğmuştur. Avrupa devletleri de zaten bunun tatbik edilmeyeceğini biliyordu. Çeşitli uzun bunun sebepleri vardı. Ben bunu yazdım da. Sevr Anlaşması Osmanlı Devleti'ni korkutmak. Sizin bizimle ne işiniz vardı? Niçin savaşa girdiniz diye hizaya getirmek. Tabiri caizse diz çöktürmek için yaptırılmış bir anlaşmaydı.
Ya da sonra yaptırılacak bir anlaşmayı mantıklı.
Nitekim 1877 Osmanlı-Rus Harbi Ayasta-Fenos Anlaşması ile bitti. Bu anlaşmanın maddeleri felaketti. Daha sonra İngiltere bazı tavizler karşılığı, o taviz Kıbrıs'ın da üst kurulmasıdır. Osmanlı Devleti'ne yardım etti ve anlaşmanın maddeleri ciddi bir şekilde hafifletildi Berlin Anlaşması ile. O da bir felaket anlaşma ama Ayasta-Fenos'a göre çok. Aynı bu mantığın ben yine olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Sevr Anlaşması'nın, Lozan'ın bir mukaddimesidir. Hı-hı. Sevr Anlaşması hükümet tarafından kabul edilmedi, imzalanmadı. Avrupa devletleri de bunu kabul etmediler. Dolayısıyla hiçbir zaman tatbikata girmedi. Fakat Türk iç amme efkarında, kamuoyunda aşırı derecede bir abartılı, egzajere edilen bir anlaşmadır. İşte Sevr Paçavrası, Sevr Prangası gibi. Halbuki böyle bir şey hiçbir zaman resmen yürürlüğe girmemiş, böyle bir şey tatbikata bile geçilmemiştir.
Hatta tarih kitaplarında bile imzalanan diye bazen ifade edilir, imzalanmamıştır.
Çünkü anlaşmalar delegeler tarafından paraf edilir. Daha sonra hükümetler tarafından kabul edilir. Parlamento tarafından onaylandıktan sonra hükümet tarafından tasdik ve en son devlet başkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Hadisenin 4-5 ayağı var. Bunlardan sadece birinci paraf ayağı olmuştur. Şimdi bu Sevr'in Lozan'la alakası olduğu için bu kadar üzerinde hı-hı. durduk. Daha sonra biliyorsunuz İngilizlerin Osmanlı Devleti'nin canını daha çok acıtmak için Yunanlıları Anadolu'ya saldırtma hadisesi var. İzmir ve arkasından Ankara'ya kadar Yunan ordusu gelmiştir. Bu Türkleri bu anlaşmayı imzalamaya sevk etmek için yapılmış bir atraksiyondur. Enteresan bir şey var burada. Mesela İngiltere bu Yunan ordusuyla bir yandan padişahı bir yandan Ankara'yı tazyik etmiştir. Şimdi Ankara'yı tehdit et diyor İstanbul'a. Yapmazsa Yunanları saldırtıyor. Yani her iki halde de İngiliz'in bir planı vardır. O plan zaten Lozan Anlaşması'nda açığa çıkmış. 1922'de Yunan ordusu yenildikten sonra Ankara hükümeti. Ha bu arada Anadolu'ya gönderilen fevkalade müfettiş Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bir hükümet kurdu. Bu hükümet paralel bir hükümettir. Yani İstanbul hükümetine paralel bir devlet yapılanmasıdır. Ama o zamanki şartlar itibariyle İstanbul işgal altında olduğu için bu mıntıka asker toplamak, vergi almak, memur tayin etmek gibi bütün imtiyazları elinde tutmuş. Neredeyse İstanbul'un sözü İstanbul ve havalesinde geçmiş.
Aynı bir devlet
gibi. Aynı bir devlet gibi. Ankara'nın sözü de Ankara ve etrafında. Yani işgal edilmemiş mıntıkalarda sözü geçmiştir. Ve tabii Yunanların yenilmesi Ankara'nın zaferi olduğu için İngilizler İstanbul hükümetini gözden çıkartmış. Ankara hükümetine yönelmiş. Lozan barış müzakerelerine iki hükümeti de çağırmış. Ankara hükümeti bir karar alarak padişahlığı kaldırdığını ilan etmiştir. Ve böylece Ankara hükümeti Osmanlı Devleti'ni tarihe gömmüştür. Ve Lozan Anlaşması'na, Lozan Konferansı'na tek başına Ankara hükümeti gitmiştir. Bu hadise bir dönüm noktası olmuştur. Yani şu beklenirdi Ankara hükümetinin beraberce konferansa gidip...
Davet edilmemiş midir?
Davet edildi. İstanbul'da davet edildi. Ankara'da davet edildi. Fakat Ankara bu tehlikeyi bertaraf etmek için saltanatı kaldırdığını ilan etti. Ve zaten İstanbul hükümetinde de Ankara'nın adamları çoktu. Tevfik Paşa Ankara'nın adamıydı yani. Sultan Vahidettin'in sadrazamı olan
Kim
Tevfik
Paşa.
Kim
giderdi İstanbul'a gitseydi? Yani tahmin ettiğiniz isimler
Tevfik Paşa gidebilirdi. Eski bir diplomattı. Onu zaten çağırdılar. Öteden beri İngiltere'de, Londra'da ve Paris'te sefirlik yapmış. Hariciye Nazırlığı yapmış. Birkaç dili gayet güzel konuşan, İngilizceyi, Fransızcayı konuşan. Çok tecrübeli, çok tedbirli, çok temkinli bir devlet adamıydı Tevfik Paşa. Yani onun gitmesi bekleniyordu. Zaten o baş delege oluyor. Mahiyetinde bir sürü danışmanlar oluyor. Anlaşmalar bu şekilde, teknik bir şekilde yürüyor. Hadisenin bir merasim kısmı vardır. Konuşmalar falan. Ama arkasından işler teknik olarak yürür. Bu yabancı seyahatler de böyledir. Mesela yurt dışından bir cumhurbaşkanı veya başbakan gelir. İşte konuşulur, yemekler yenir falan.
En sıkışılır.
Ama esas onun ikisinin de mahiyetindeki heyetler, teknik heyetler program neyse onu yürütür.
Yani aslında onlar bir yandan el sıkışır sohbet ederken diğer taraftan işler devam eder.
İşler çok teknik olarak yürür. Kimin... Yani her türlü ideolojiden, ön yargıdan uzak olarak yürür. Işler.
Kısa bir ara verelim, hemen arkasından buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Önce Sevr anlaşması, paraflanması, imzalanmaması, ardından yaşanan süreç, sonrasında da Lozan için İstanbul ve Ankara heyetlerinin davet edilmesini konuştuk. Evet. Bu arada saltanat kaldırıldı ve Ankara tek temsilci olarak Lozan'a gitti.
Avrupa'nın tek muhatabı oldu. Ve burada tabii heyetin seçilmesinde bir problem var. Mustafa Kemal o zaman artık memleketin adeta diktatör salahiyetlerine sahip çok güçlü bir lideridir, zafer kazanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği oluyor artık. Mustafa Kemal Paşa buraya çok güvendiği, çok sadakatinden ve itaatinden emin olduğu bir kimseyi göndermek istedi. Ankara hükümetinde de bu işe ehil kimseler vardı. Bekir Sami Bey gibi, Yusuf Kemal Tengirşek gibi, Rauf Bey gibi kimseler vardı. Az çok hariciye tecrübesi olan. Hatta Kazım Karabekir bile bunu umdu. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey vazifeden alındı. Yerine İsmet Paşa tayin edildi. İsmet Paşa Lozan'a baş murahhas, baş delege olarak gönderildi. Mahiyetinde enteresan insanlar vardı. Cavit Bey var mesela. İzmir suikast sebebi bir asılan maliyeci Cavit Bey var. Hatta Yahya Kemal Bayatlı mesela delegedir, heyettedir. Hayim Naum Efendi var. Hahambaşı, eski Hahambaşı. O da enteresan bir figürdür ve mühim bir figürdür delegeler arasında. Ve Rıza Nur var. Daha sonra muhalif tarihçi olarak ortaya çıkan Rıza Nur var. Bunlar kalabalık bir heyet trenle Lozan'a gittiler. Lozan o zaman tarafsız İsviçre'nin bir şehri. Burada toplandılar. Buradaki önce bir otelde, daha sonra Uşi Şatosu'nda müzakereler devam etti. Biliyorsunuz barış anlaşmasında uzun müzakereler, fasıllar açılıyor. Her mevzuda.
Her bir konu tek tek
konuşuluyor. Şimdi bir kere İsmet İnönü'nün seçiminde bir problem var. İsmet İnönü dediğim gibi yani Mustafa Kemal Paşa'ya sadakatten başka hiçbir vasfı olmayan, çok fazla askerlik dehası dahi sayılmayan, diplomatlığı olmayan, yurt dışında bulunmamış, yabancı dilde çok vakıftır, üstelik kulakları duymayan ve şahsiyet itibariyle ekip çalışmasına müsait olmayan bir kimseydi. Tabii Mustafa Kemal Paşa onu seçmesinde başka bir sebep var.
Nedir?
Direkt kendisiyle bu işi halletmesi. Ve nitekim İsmet İnönü de öyle yapmıştır. Konferans müddetince delegelerle hiçbir zaman istişarede bulunmamış. Doğrudan merkezle, telgraf vasıtasıyla konuşmuştur. Bu tenkit edilmiştir delegeler tarafından. Yani o zaman henüz daha bir demokrasi havası var Ankara Meclisi'nde.
Yani Mustafa Kemal Paşa ben oradaymışım
gibi öyle.
Hareket edebilmek istedi, öyle mi?
14 maddelik bir şey yazıldı, verildi hükümet tarafından İsmet Paşa'ya.
Nedir bu 14 madde?
14 madde işte
hassasiyet midir?
Misak-ı Milli'den feragat etmeyeceğiz. Ama zaten Misak-ı Milli'den Ankara feragat etmiş. Batum'u vermiştir Ruslara mesela. Zaten baştan kendi Musul'dan feragat edilmeyecek. Mümkünse adalar, Ege adaları üzerinde duruyor ama ısrar edilmeyecek. Ondan sonra kapitülasyonlar ısrarla kaldırılacak. Ermeni ve Kürdistan ısrarla
kabul edilmeyecek.
Boğazlar ısrarla bizim elimizde olacak. Bu şekilde devam eden azınlıkların
kırmızı çizgilerimiz kırmızı
yazıldı. Fakat daha sonra anlaşmaya gitmeden önce Mustafa Kemal Paşa ile görüştükleri zaman bu kırmızı çizgilerin bazılarının turuncu olduğunu Mustafa Kemal Paşa ona işaretledi yani. Bunlar hepsi kırmızı değil.
Hangileri turuncu?
Mesela işte adalarda, Musul'da, Boğazlar meselesinde opsiyonel davranabilirsiniz.
Bunlar
dedi.
İkinci derecede önemli mi görüldü o an için ya da neden real öyle
politik,
sıralandı?
Real politik sebebiyle öyle. Hem ikinci derecede adalar mesela Balkan Harbi'nde kaybedilmişti. Ama real politik bakımından ikinci sırada geliyor. Yani sizin orada bir önce bir varlık mücadeleniz var. Kabul edilme derdiniz var. Mustafa Kemal Paşa'nın birinci derdi savaşın bitmesi, Ankara hükümetinin Avrupa tarafından tanınmasıydı. Şimdi, birinci hedef buydu.
Şimdi bir parantez açalım. Yani önce Birinci Dünya Savaşı, arkasından Kurtuluş Savaşı. Hakikaten ondan önceki savaşları da hesaba katarsanız. Yani halkın gözünde savaşı bitirecek kişinin geleceği yeri hayal edelim şimdi hep beraber.
Şimdi şöyle, harpten insan usanmış, halk usanmış, hükümetler usanmış. Halk, harp kötü bir şey zaten. Bir kere Mustafa Kemal Paşa da bunu biliyor. Yani harp bitsin de şu harp devam etmesin. Harp devam eder miydi? O da ayrı bir mesele. Yani İngiltere yeni bir harbi göze alır mıydı, almaz mıydı, almadığını gördük. Mesela
ama bizde cephe sonra bitmiyor ki. Yani o gidiyor, öteki geliyor.
Geliyor. Böyle bir durum var. Bir de tabii ortada bir belirsizlik var. Öyle veya böyle asırlarca Avrupa'nın tanıdığı bir Osmanlı Devleti ve İstanbul var. Her ne kadar padişah kovulmuş olsa bile. Öte taraftan yeni kurulan ve yakın zamana kadar hep emperyalizm aleyhinde konuşan bir Ankara var. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa o devrede her zaman İngiltere'nin nabzını tutarak onları onore ederek konuşmuştur. Hiçbir zaman Mustafa Kemal Paşa'nın ifadelerinde, şimdiki tabirle söylemlerinde çok enteresandı. 1920-23 arası yani Yunanlarla savaş devam ederken, Yunanları finanse edemeyim ama teşvik edenin İngilizler olduğu belliyken, Mustafa Kemal Paşa hiçbir zaman İngilizler aleyhine en ufak bir söz söylememiştir. Neden? Çünkü ileride barışın onlarla yapılacağını, onlarla muhatap olacağını bildiği için.
Aslında bir taraftan da politik bir tavır olduğunu.
Yani bu Lozan'a giderken aman fazla abartma, bir anlaşma yapalım, ne kurtarsak kârdır kaba tabirle demiştir. Real politiğe uygun mudur? Evet. İdealizme uygun mudur? Hayır. İkisinin arasında kalınabilir miydi? Belki. Onun üzerine birkaç söz söyleyelim. Bunu cebine koyarak gitti İsmet İnönü. Ankara ile devamlı haberleşiyor. O da enteresandır. Telgraf hatları İngiliz-Fransız kontrolünde. Şifre de zaten çözdükleri için. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile ne görüşse İngiliz ve Fransız delegeleri bunu biliyor. İngiliz ve Fransız delegeleri işte bilhassa Lord Curzon çok kibirli, çok gururlu, havalı bir adam. Yani adeta bu yeni hükümetin delegelerini ezecekmiş gibi bir tavırda. Fakat konferans pek öyle devam etmiyor. Diplomatik kaidelere uygun devam ediyor. Bir ara müzakereler tıkanıyor. Bu müzakerelerin tıkanması hakkında çok spekülasyonlar yapılmıştır. Ve İsmet İnönü derhal Türkiye'ye dönüyor. Şubat ayında. 23'ün Şubat ayında. Ve Mustafa Kemal Paşa ile, o zaman devlet başkanıdır, reis-i cumhur değil, cumhuriyet ilan edilmemiştir henüz. Meclis hükümeti sistemi var. Meclisin başkanı, devletin başkanı söyle İsviçre'deki gibi. Devlet başkanı, Mustafa Kemal, hükümetin reisi o. Onunla görüşüyor. Diyor ki efendim böyle. İngiliz vesikalarından anladığımıza göre İngiltere'nin 3 tane olmazsa olmaz dayatması var. Bunlardan bir tanesi halifeliğin mutlaka kaldırılması. Çünkü İngiliz Orta Doğu politikası hilafet siyaseti sebebiyle her zaman sıkıntı çekiyor. Türklerin yeniden bir maceraya girmesi mümkün. İsmet Paşa çünkü Lozan'a gider gitmez halifeliği asla bırakmayacağız, biz halifeliği koruyacağız diye bir beyanat verdi. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın iç kamuoyuna devamlı halifeliği muhafaza edeceği, kendi halife olabileceği veya bir başkasını icap ederse halife yapacağını ama halifelikten asla vazgeçmeyeceğine dair beyanlar.
Burada nasıl bir potansiyel gördü? Parantez açıyorum hep araya ama.
Çok açıktır. Yani hilafet siyaseti Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtaracaktır. Yani dünyada çok sayıda Müslüman var. Bunların çoğu İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşıyorlar. Siz halifeliği elinizde tutarsanız bunun manevi bir sembolik gücü bile İngiltere ve Fransa'yı belli hususlarda belli şeyleri mecbur edebilir, mahkum edebilir, zorlayabilir. Size koz teşkil edebilir, bir prestij teşkil edebilir. Nitekim Yunan Harbi'nin kazanılmasında Buhara Müslümanlarının, Hindistan Müslümanlarının, hatta Güney Afrika Müslümanlarının yollamış olduğu paraların çok büyük rolü olduğu herkesce müsellemdir. Mustafa Kemal Paşa bunu da biliyor. Yani her ne kadar çok fazla halifeliğe gönlü belki yatkın olmasa bile halifeliğin yeni kurulan devlet için bir avantaj, politik, diplomatik bir avantaj sağlayacağını biliyor.
Şimdi ne kadar büyük bir baskı vardı ki diye düşünelim. Biraz dönemi anlamak açısından söylüyorum. Bu kadar büyük bir kozdan vazgeçildi. Yani. Oradaki baskıyı anlamak açısından
yani şöyle,
konuşuyorum.
Sultan Abdülhamit bu şeyi hilafet siyasetini çok kullandı. Ve birinci Can Harbi'nde bile şimdi diyebilirler ki efendim cihadı mukaddes ilan edildi ama Araplar bizi arkadan vurdu. Hadise o kadar basit değil. Cihadı mukaddes ilan edenler iddiaççılardır. İddiaççıların bir kere anti-Arap politikaları var. Anti-İslami politikaları. Bunu İslam dünyası biliyor ve onların cihadı mukaddesini bir kere cihat kabul etmediler.
Kaldı ilan ki bütün, etmeye hakkı var mı diye var mıydı? Sorgulandı.
İkincisi bütün Araplar mı? Peki Hindistan'ın durumu ne? Türkistan'ın durumu ne? Afrika'daki Müslümanların çoğu gerek Birinci Cihan Harbi'nde gerek ondan sonra Yunanlara yapılan muharebede çok ciddi, olabildiğince ciddi yardımlarda bulundular. Onun için yani o bir Araplar bizi arkadan vurdu ne halifeliği canım sözü afaki bir sözdür. O ciddiye alınacak bir söz değildir. Ama evet yenilmiş bir memleketsiniz, hiçbir şeyiniz yok ve yeni bir savaş yapmanız mümkün değil. Yunanlarla bile savaşınız 4 sene sürmüş. Birinci Dünya Savaşı 4 sene sürmüş.
Kaç cephe?
Ankara hükümetinin Yunanlılarla savaşı 4 sene sürmüş.
Bizim Kurtuluş Savaşı dediğimiz aslında tek cephede.
Tek cephede sizden daha zayıf.
Ve dışarıdan güdümlü bir ülkeyle yapılan bir savaş.
Ve deplasmanda yani siz kendi sahanızda çarpışıyorsunuz.
Ama o kadar uzun savaşlar olmuş ki yani evet. Artık hakikaten verecek bir şey de kalmamış.
Doğru.
Yani cephanesi, yiyeceği. Düşünün 2 yıl savaş olsa bir yerde ekip dikemezsiniz
evet,
her şeyden
zaten
önce.
Zaten öyle. Bu Anadolu halkı mahvolmuş. Şimdi birinci şart buydu. Halifelik behemal kaldırılacak. İngiltere'nin ikinci şartı Bolşevik olunmayacak. Çünkü Ankara hükümeti her zaman İngiltere'ye karşı Bolşeviklerle flört ederek bir koz elde etmeye çalışıyordu. Bundan vazgeçilecek Komünist Partisi vardı. Üçüncüsü ve en mühimi Musul'dan vazgeçeceksiniz. Musul bu müzakere konferansa konuşulmayacak. İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile müzakerelerinde bunlar gündeme geldi. Mustafa Kemal Paşa bunun üçünü de kabul etmesini tavsiye etti. Ve İsmet Paşa tekrar yeni talimatla Lozan'a gitti. Lozan'da bu İngiltere'nin bu talepleri kabul edildi. Bu talepler hususunda da Haim Naum Efendi'nin aracı olduğu biliniyor. Ve ondan sonra müzakereler devam etti. Ve müzakerelerde 3 aşağı 5 yukarı Ankara hükümetin, bazen Ankara hükümetinin lehine, bazen müttefiklerin lehine ama ortalama bir hüküm çıktı. Şimdi Lozan Anlaşması'nın ana maddelerine bakarsak bir kere müttefikler Osmanlı Devleti'nin bütün topraklarını, işgal ettik toprakları 1. Dünya Savaşı'nda ellerinde tuttular. Sadece Anadolu'yu, yani Anadolu topraklarını yeni hükümete bırakmayı kabul ettiler. Halbuki Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Kıbrıs, Mısır bunların hepsi 1. Dünya Savaşı'nda işgal edilmiş topraklardı. Biliyorsunuz savaştan galip çıktığınız zaman savaştan önceki hale dönülür. Bir kere bu bir tenkit sebebi olmuştur. Yani siz madem 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıktınız, madem galip olarak giriyorsunuz, niçin topraklarımızın çoğu kaldı? Ha. Bu tenkit edilmiştir. Ama tabii bunları almak kolay değildir. Bunları elde tutmak için siyasi bir gücünüz de lazım. Sadece diplomatik güç değil. Yani size Suriye'yi, Irak'ı verseler bile elinizde tutamazsınız ki zaten öyle bir şey mevzubahis bile değil. O bir Ortadoğu politikasıdır. Bunda Kıbrıs'ın gidişi de var. Doğu Trakya, İzmir Türklerin elinde kalmıştır ki bu bir kazançtır. Çünkü buranın ahalisinin ekserisi gayrimüslimdir. Buna rağmen Türklere bırakılması bir kazanç olarak görülebilir. Dış borçlardan büyük bir kısmı Almanya'ya idi. Almanya'nın borçlarının çoğu silinmiştir.
Yani aslında bize yapılmış bir iltifat değil bu. Sadece Almanya
güçlenmesin
diye yapılmış.
Savaş sırasında Almanya'dan alınan, yani daha öncekiler değil ama savaş sırasında Almanya'dan alınan yardım borçlar silinmiştir. Bu bir avantajdır. İkinci bir avantaj, Osmanlı Devleti'nin borçları, dış borçları Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlere, Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Irak, Suriye, Lübnan, bunlara paylaştırılmıştır. Bu da avantajlı bir hükümdür. Türkiye'de yaşayan ecnebilerin kapitülasyon anlaşmalarıyla gelen imtiyazları kaldırılmıştır. Bu avantajlı bir hükümdür. Ama aslında Türkiye Avrupa'nın ekonomik sistemine entegre olduğu için aslında değişen bir şey yoktur. Yani Avrupalılar zaten bunu elde edebilecekleri için bu imtiyazları kapitülasyonlarda çok ısrar etmemişlerdir. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar, ki azınlık tabiri ilk defa o zaman kullanılıyor, ekalliyetler, yani Müslüman olmayanlar, Türk değil demiyorum dikkat edersen çünkü henüz Türk devleti diye bir şey yok. Müslüman olmayan azınlıklar, yani Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler azınlık statüsünde kabul edilmiş. Bunların imtiyazları öteden beri devam eden imtiyazları devam edecek.
Bir de uluslararası hukukla eklenenler var.
Hatta bu milletler arası hukukun bir parçası olmuştur. Yani tek taraflı olduğu zaman daha kolay. Milletler arası hukuk aksiyonu tasdik ettirdiğiniz zaman bir şey yapamazsınız. Ve daha kötüsü bunu kontrol etmek üzere Türk mahkemelerinde 5 yıl müddetle, gerekirse uzatılabilir, Avrupalı uzmanlar bulunacaklardır. Türk mahkemeleri hani zulmediyor mu etmiyor mu? Bu onur kırıcı bir şeydir. Osmanlı Devleti'nde bile yok bu, kabul edilmemiş. Bu Lozan Anlaşması'nın çok garip ve haysiyet kırıcı bir maddesi ama hiç dile getirilmez. Yani bu hukuka bir vesayet sayılıyor. Ama Ankara bundan şöyle kurtulmuştur. Kendi hukukunu reddedip Avrupa hukukunu kabul edince Avrupalılar demiştir, tamam bizim zaten istediğimiz buydu. Siz bizim hukukumuzu kabul ettiniz, o zaman biz de bu uzmanları çekiyoruz demişlerdir. Bu artık bir avantaj mı dezavantaj mı dinleyicilerimiz karar versin. Ermenistan ve Kürdistan projesi tamamen kaldırılmıştır. Ama bunu daha önce söyledim zaten, Ermeniler ve Kürtler ellere silinmiş kirli mendil gibiydi. Onlar bir daha önce Osmanlı Devleti'ni belli bir şeye mecbur etmek için kullanıldılar.
Bitirmişlerdi görevlerini zaten.
Nereden biliyoruz? Mesela anlaşma yapıldığı zaman Kürtler zaten Ankara ile anlaşmış, mecliste temsil edilmişti. Ermeniler ise zaten sürgün edilmişti. Avrupalılar dedi ki tekrar Ermenilere hak verip de ortalığı karıştırmaya gerek yok, böyle kalsın. Yanlış öyle bir madde getirildi. Bu Ermeni talepleri için Ermeniler geri dönebilirler bir yıl içinde ve tazminat alabilirler. Fakat Türk hükümeti bu maddeyi tatbik etmedi. Avrupalılar da çok fazla üstelemede, bir yıl geçince de zaten Ermeni talepleri kanuni olarak
düşmüş.
Yani tazminat, toprak ve tekrar geri dönüş hakkını artık bir yıl geçtikten sonra sadece onlar değil, hiçbiri kabul. Umumi bir af çıkarmasını istedi Avrupa, ki normaldir. Bütün rejim değişikliklerinde olur. Yalnız Türkiye 150 kişiyi bundan istisna etti. Bunlara 150'likler deriz. Yani saray ve İstanbul halkı. Burada en mühim olan Musul meselesi çözülmemiştir. Suriye ve Irak sınırı kabul edilmiştir. Rus sınırı zaten daha önce kabul edilmiştir. En mühim madde burada çok bilinmeyen bir husus. Boğazların statüsüdür.
Evet.
Boğazlar Sevr Anlaşması'yla bir milletler arası komisyon tarafından idare edilecektir. Lozan'da da aynı böyledir. Türkiye'ye bırakılmamıştır boğazlar.
En çok tartışılan konu bu. Adalar ve boğazlar.
Adalarda
bunun en çok tartışılan konusu.
Müttefikler demiştir ki siz bu adaları 1912-13'te Balkan Savaşı'nda kaybettiniz. Şu anda bu adaları talep edemezsiniz dediler. Türk hükümeti de işte daha önce de konuştuğumuz gibi adalarda ısrar etmedi. Ama burada şöyle şimdi.
Peki ısrar edilebilir miydi? Şimdi bugün çok tartışıldığı
şöyle,
için
işte onu
söyleyelim.
En son söyleyeceğim, onun bir zararı oldu. Boğazlar bu şekilde. Şimdi Lozan Anlaşması öyle veya böyle bir sulh getirdi ve en mühimi Ankara'nın Avrupa tarafından tanındığının bir vesikası oldu. Ankara'nın zaten birinci hedefi buydu. Avrupa bizi tanısın. Bu anlaşma...
Bunu tam tanıma gibi değil de muhatap kabul etme gibi mi?
Önce çağırarak muhatap kabul ettiler. Lozan Anlaşması'nı imzalayarak da artık Osmanlı Devleti'nin yerine kurulan 10-15 tane devletten biri olarak...
Çünkü daha cumhuriyet ilan edilmediği için
ama
aslında...
Ama devlet var. 1920'den beri paralel bir devlet var. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'de artık Ankara Türkiye Devleti'dir. Cumhuriyet'in ilanının ayrı bir manası var. Cumhuriyet ilan edilmese de ortada bir devlet var. Devletin baş şehri Ankara'dır. Resmen adı konulmasa bile bir hükümeti var. Hükümetin başı Mustafa Kemal Paşa'dır. Ancak hiçbir devlet bunu tanımıyor, bu devleti. Avrupa Türkiye'yi tanımıştır. Ve Osmanlı Devleti'nin devamı olarak değil, Osmanlı Devleti'nde kurulan çeşitli devletlerden biri olarak tanımıştır. Doğrusu da zaten budur. Şimdi Lozan Anlaşması'nın mecliste kabulü mevzubahis. Halifelik daha kaldırılmamış. Musul meselesi sonraya havale edilmiş. Bolşeviklik yasaklanmış yani. Halifelik kaldırılmadan İngiltere Lozan Anlaşması'nı tasdik etmedi. Orasının altını çizmek istiyorum yani onu.
Emin oldu yani.
Emin oldu. Mecliste çok tartışmalar yapıldı. Meclisteki milletvekilleri Lozan'ı çok tenkit ediyorlardı Lozan Anlaşması sırasında. Atatürk bunu bildiği için hemen meclisi feshetti. Yerine kendi tabiriyle kız gibi bir meclis kurdu. Kendini destekleyen sözünü dinleyecek adamlarına. Ve bu kişiler çok fazla müzakere etmeden Lozan'ı kabul ettiler. Yine 14 tane muhalif çıktı Lozan'a. Bu müzakerelerde bile. Yani Lozan Anlaşması Anadolu'daki devletinde artık demokrasiden totaliter veya daha otoriter bir rejime geçişinin bir vesilesi oldu. Bu vesileyle demokrasi askıya alındı ve artık Mustafa Kemal Paşa'nın ve arkasında onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları hep meclise girecek. Yani parlamentonun artık bir fonksiyonu kalmayacaktır. Lozan böyle de bir şeye vesile oldu. Arkasından Cumhuriyet ilan edilerek Mustafa Kemal Paşa devletin lideri oldu. Ve arkasından da halifelik kaldırılacak, kaldırılarak rejimin adı tamamen konmuş oldu. Bu bakımdan Lozan Ankara için bir zaferdir. En mühim faydası da Lozan'da. Bunu söyledikten sonra dezavantajlarına geçeceğim. Tanındığını gösteriyor. Sulh imzalandı ve Ankara hiç beklemediği değil mi ama ummadığı bir şekilde Avrupa tarafından tanındı. Ancak hadisenin bir de başka yönü var. Lozan Anlaşması, Versay Anlaşması kadar değilse bile çok büyük problemler meydana getirdi. Ses aşımı uzaklıkta Yunan adaları var. Yunanlarla siz daha yeni savaş yapmışsınız. Bir kere emniyetiniz yok. Her ne kadar Ermeni ve Kürt taleplerini reddettiyseniz de vaktiyle verilmiş bir takım talep sözleri var. Trakya'daysanız böyle memlekette yaşayan Ortodokslarla Yunanistan'daki Müslümanlar mübadele edildi. Bu da bir Lozan Anlaşması'nın maddesidir. Güneyinizde sizin devamlı talepkar olduğunuz bir Musul ve sınırı fevkalade saçma bir Suriye var. Böyle olunca sizin Lozan Anlaşması ile bile olsa bir kaynayan ateşin, yanan bir ateşin tam ortasına, yanmayan kısmına konduğunuz anlaşılıyor.
Yani aslında bu da başka bir kurgu.
Evet. İşte bunu böyle kurduktan sonra size ordu kurma müsaadesi veriyorlar, ordu besleme. Bence Lozan Anlaşması'nın en büyük Türkiye'ye kötülüğü budur. O kadar büyük bir sosyal siyasi güvensizliğiniz var ki.
Her yani, şeyinizi orduya yatırıyorsunuz.
Milli asayişinizi yok ediyor. Her şeyinizi orduya yatırmak. Yani Türkiye takatının üzerinde savunma harcamaları yapmak mecburiyetinde bırakılarak ekonomik olarak çökertilmiş ve tamamen Avrupa, arkasından Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan bloğuna mecbur ve mahkum edilmiştir. Lozan'ın tenkit edilecek tarafı budur. Sınırlardan bunu çok dile getirilmez.
Evet,
muhafazakarlar da hep topraklarımız niye ve muhafazakarların da diyeceği şudur. Lozan'la Osmanlı Devleti ortadan kaldırıldı. Lozan'ın en büyük muhafazakarlar için dezavantajı Osmanlı Devleti'nin silinmesidir. Ona göre Sevr Lozan'dan muhafazakarlar için daha avantajlıdır.
Peki 2023'ü konuşalım istiyorum, sonuna geldik.
Lozan
çünkü
Anlaşması'nın gizli maddeleri yoktur. Bu çok spekülasyon yapıldı. Hiçbir anlaşmanın gizli maddesi olmaz. Biliniyorsa zaten o gizli değildir. Az kişi bilebilir ama bilinir. Lozan'ın gizli maddeleri anlattığım üç husustu. Halifelik, Musul ve Bolşevikler, o da İngilizlerin istediği şekilde halledilmiştir. Musul'da biliyorsunuz daha sonra feragat edilmiştir. 1926'da ayrı bir anlaşmayla. Lozan geçici bir anlaşma değildir. Yani 100 yıllık bir anlaşma değildir. 1923'te müddeti bitmiyor. Bu da bir spekülasyon. Çünkü bütün anlaşmalar ya geçicidir ya devamlıdır. Geçici olan anlaşmaların geçici maddelerinde bu anlaşma 10 yıl süreyle, 15 yıl süreyledir diye yazar. Lozan Anlaşması'nda böyle bir şey yok.
Peki 2023 ve Boğazlar'la ilgili bir takım.
Şimdi Boğazlar'da bir problem vardı öteden beri. Avrupa'da bunu bildiği için savaş rüzgarları esmeye başlayınca dediler ki Boğazlar'da bir yeni düzenleme yapalım. Montreux'de yapılan bir anlaşmayla Boğazlar'da Türkiye'nin kontrolü arttırıldı. Yani daha doğrusu Boğazlar Türkiye'nin kontrolüne verildi ancak ayrı bir statüsü oldu. Yani Türkiye Boğazlar'ın statüsünü istediği gibi tespit edemez. Ama eskiden milletler arası komisyon karar veriyordu. Şimdi Türkiye karar veriyor buna.
Peki Montreux'den bahsediliyor. Bununla ilgili bir son tarih var mı?
Hayır, bununla da alakalı bir tarih yok. Bu.
Peki biz ne bekliyoruz 2023 ile ilgili?
Güçlü bir devlet olursanız en güçlü anlaşmaları icabında ortadan kaldırırsınız. Versay'ı yaptığı gibi Almanya'nın. Veya oturursunuz. Bu şimdi artık böyle bir şey mevzubahis değil. Biz oturalım, bu anlaşmanın dezavantajlarını düzeltelim. Tabii bu da şöyle oluyor karşılıklı tavizlerle. Size şu tavizi veririm ama siz de bize bu tavizi verin. Böylece Lozan Anlaşması'nın getirdiği dezavantajların bertarafı ancak öyle mümkün olabilir. Lozan Anlaşması tabii üzerinde çok konuşulacak bir anlaşma.
Ne zaman tarihin tozlu raflarında kalacak?
Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin mukaddes kuruluş metnidir. Türkiye Cumhuriyeti olduğu müddetçe Lozan bu mukaddes kuruluş metni olmaya devam eder. Ve Lozan'la alakalı münakaşalar devam eder. Yalnız şurasını ben söylemek istiyorum. Dediğim gibi Lozan Ankara için bir zafer, İstanbul ve İstanbul'un dünyası için bir hezimettir. Yani muhafazakarlar için bir hezimettir. Ama hezimetin sebebi de toprak kaybı değildir. O düzenin, o sistemin, eski devrin tasfiyesidir.
Şu anda yapılması Lozan'dan gereken, sözünüzü kesiyorum, evet, ama sonuna geldik, evet, diye. Yani şu anda yapılması gereken nedir? Lozan tartışmaları bu kadar, evet, sıcakken. Evet. Yani bunu tartışmak yerine ne yapmak gerekir?
Tartışmanın bir kıymeti yok. Yani Lozan hatalarıyla, sevaplarıyla tarihe intikal etmiş ama yani 1914'te dünyanın 6 büyük devletinden olan bir imparatorluktan üçüncü sınıf bir Asya ülkesine dönüşümüzün bir vesikasıdır. Mühürlü bir vesikasıdır. Böyle bir dezavantajı var ve pek çok da problemi beraberinde getirmiştir. Bu problemlerin diplomatik yollarla çözülmesi mümkündür.
Ben bunu kabul etmiyorum demek.
Kabul etmiyorum diyemezsiniz. Ben Lozan'ı kabul etme kardeşim derler. O zaman bütün dünyayı karşına almış olursun. Böyle bir şey mümkün değil. Yani ben Lozan'ı kabul etmiyorum. Lozan benim için bir paçavradır. Bitti benim için, bunu diyemezsiniz. Nitekim hiçbir zaman diyemedi bunu Türkiye Cumhuriyeti. Montreux'de bile oturdu, bir anlaşma yaptı. Dediğim gibi diplomatik yollarla Lozan Anlaşması'nın bugünün şartlarına uymayan maddeleri düzeltilebilir, telafi edilebilir, kaldırılabilir, değiştirilebilir.
Yeni bir anlaşma mı?
Yeni bir anlaşma yapılabilir veya Montreux gibi istisnalar getirilir. O anlaşmanın hükümleri ortadan kaldırılır. Bu mümkün. Ama dediğim gibi yakın tarihte çok travmaya sebep olmuş ve çok ideolojik bir mevkiye gelmiştir Lozan Anlaşması. Yani bunu üzerinde tartışmak kolay değil ama çaresi var. Dediğim gibi çaresi diplomatik olarak dünyayı idare eden güçlerle anlaşma yapmak ve Lozan'ın dezavantajlarını bertaraf etmeye çalışmaktır.
Çok teşekkür ederim. Teşekkür Böyle sözünüzü ederim. Kestim, kusura bakmayın.
Yok, estağfurullah.
Ama
tabii ki,
zamana
elbette,
yetişmek için.
Elbette.
Sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.